Ayrım 7.
Sayfa 83. İnsan ya inanır ya inanmaz bu söylenenlere. İnanırsa eğrilikten yana gitmeli ki tanrılar keseceği kurbanların parasını çıkarsın. Gerçi doğru olursak tanrılardan bize zarar gelmez. Ama o zaman da eğriliğin getireceği nimetleri tepmiş oluruz. Eğri olursak hem nimetlere konar hem de dualarla günahlarımızı affettirir, cezadan kurtuluruz. Günahlarımızın cezasını Hades'in ülkesinde yalnız biz değil, torunlarımız da çekecek diyeceksiniz. Ama bizim delikanlı da düşünüp diyecek ki size, ''A dostum, bu işte uyarmaların da kurtarıcı tanrılar kadar gücü var. Buna en ünlü devletler de böyle inanır. Hem şair hem de haberci olan tanrı çocukları da müjdelemişlerdir bunu. Bu böyle olunca da eğrilik yerine doğruluğu seçmenin ne anlamı olabilir? Öyle ya, hem halkın hem aydınların önünde eğriyken doğru görünmeyi başardık mı, hayatta da öldükten sonra da tanrıların insanların arasında işimiz iş. Bu anlattıklarımdan sonra Sokrates kafa, para, beden ya da soyca üstün olan bir adam doğruluğa değer vermek ister mi? Alay etmez mi doğrulukla? Biri doğruluğun en iyi şey olduğunu yetisiyle kavramış olur da dediklerimizin yanlışlığını ortaya koyarsa bu çok anlayışlı bir adamdır. Eğrilere öfkelenmez. Bilir ki ya tanrı gibi yaratılmış olduklarından ya da bilgeliğe erdiklerinden ötürü eğrilikten tiksinen insanlardan başka kimse doğru olmak istemez. İnsanlar ancak korkaklık, ihtiyarlık ya da başka bir yetersizlik yüzünden eğrilik edemedikleri için eğriliği kötülerler. Besbellidir bunun böyle olduğu. Bu çeşit insanlara haksızlık etmek imkanı verilecek olsa bu imkanını sonuna kadar kullanır. Bütün bu söylediklerimin asıl sebebine gelince Sokrates kardeşim de ben de şunu söylemek istiyoruz. Dünya kurulalı beri sözleri bize kadar ulaşan bütün kahramanlar ve çağdaşlarımız arasında tek kişi çıkmamıştır ki eğriliği kötüleyip doğruluğu överken her ikisinin ün, ceza, kar gibi sonuçlarını ele almasın. Sizler büyük üstad, doğruluğu hep bu yönden översiniz. Ama başlı başına bir doğruluk ve eğrilik vardır. Her ikisi de tanrılar ve insanlar görsün görmesin insanın içindedir. Hiçbiriniz ne şiirle ne sözle bunları ele alıp birinin içimizdeki en büyük bela, ötekisinin ise en büyük nimet olduğunu yetisiyle belirtemediniz. Genç yaşımızda buna inandırılmış olsaydık, haksızlığı önlemek için birbirimize bekçilik etmezdik. İnsan belaların en büyüğüyle bir çatı altında bulunmaktan korkar. Kendi kendinin bekçisi olurdu. Platon, Devlet, Remzi Kitabevi, 1988, sayfa 55-57. Neden yalan söylemek zorunda kalıyorum? Allah kahretsin, yalan söylemek zorunda kalıyorum ve her şeyden nefret ediyorum. Yalandan nefret ediyorum, annemden, babamdan nefret ediyorum, kendimden nefret ediyorum, bu toplumdan nefret ediyorum, yaşamaktan nefret ediyorum. Nefret ediyorum ama yalan söylemek zorundayım ve yalan söylemeyi sürdürüyorum. Yalan söylemezsem kavga etmeyi göze almam gerekiyor. Yalan söylemezsem uyumsuz sayılmayı göze almam gerekiyor. Yalan söylemezsem kuralları çiğneyen kişi durumuna düşüyorum. Yalan söylemezsem ahlaksız sayılıyorum, ruh hastası sayılıyorum, aptal sayılıyorum. Yalan söylüyorum ve uyumlu sayılıyorum, ahlaklı sayılıyorum, akıllı sayılıyorum, geleceğim çok parlak görülüyor. Toplumda herkes yalan söylemenin ayıp olduğunu söyleyerek yalan söylüyor. Herkes kendinin de başkalarının da yalan söylediğini biliyor ama bilmezden geliyor. Yalan söylemek asıl kural olmuş ve yalan söylememek yerine göre akılsızlık, yerine göre boşboğazlık, yerine göre suç oluyor. Yalan söylemekten nefret ediyorum ve yalan söylüyorum. Bundan büyük aşağılanma olur mu? Ben kişisel yalanları bağışlayabilirim. İnsanlar yalan söylemek zorunda bırakılıyor, bunu anlıyorum. İnsana başka bir çıkar yol bırakmazsınız, o da yalan söyler. Elbette yanlış ama burada bir çaresizlik var. Ama topluma söylenen yalanları bağışlamıyorum. Bunu anlamak için hiçbir neden görmüyorum. Devlet adamları yalan söylüyor ve kimse de bunu yadırgamıyor. Toplumu burada suçluyorum ve her şeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Şu radyasyonlu çay olayı bütün hayatımı değiştirdi desem yeridir. Hayatımı, düşüncelerimi, duygularımı değiştirdi. Devlete de, devlet adamlarına da, politikaya da, insanlara da saygımı kaybettim. Neden mi? Anlatayım. Şu Çernobil'deki nükleer santral kazası olmuştu ya, bizde de radyasyonlu bulutlar geldi mi gelmedi mi tartışması başladı. Devlet yetkilileri o zaman ne demişlerdi? Düşünün, aradan zaman geçti ve şimdi kimse bir şey anımsamıyor belki. Oysa ben dün gibi olanları anımsıyorum. Çünkü hiç aklımdan çıkmadı. Devlet yetkilileri ne demişti? Bize radyasyonlu hiçbir şey gelmedi. Hiçbir besin maddesine bulaşmadı. Rahatlıkla her şeyi yiyip içebilirsiniz. Böyle demişlerdi. En çok da Rize'de yetişen çayları tartışılmıştı. Anımsayın. Devlet yetkilileri çaylarda hiçbir şey yoktur. Rahatlıkla içebilirsiniz demişlerdi. Televizyonda bardak bardak çay içiyorlardı. Zamanın Sanayi Bakanı vardı Cahit Aral. Başbakan vardı Turgut Özal. Cumhurbaşkanı vardı Kenan Evren. Unutmadan söyleyeyim. Cumhurbaşkanı çay değil, ıhlamur içiyordu ama açıklaması şuydu. Ben çay sevmem, ıhlamur severim. Yani çayda radyasyon olduğundan değil de sevmediğinden içmiyordu. Sonra ne oldu? Sonra çaylarda içilmesinin zararlı olduğu ölçüde radyasyon olduğu ortaya çıktı. Uzunca bir süre radyasyonlu bilmem kaç ton çayın ne yapılacağı tartışılıp durdu. Artık tartışılmıyor bile, neredeyseler orada kaldılar. Peki biz ne olduk? Biz aptal yerine konmadık mı? Biz o çayları o zaman içmedik mi? Bunun hesabını ne kimse sordu ne kimse verdi. Biz aptal yerine konduğumuzla kaldık. Şimdi ben devlet yetkililerinin hangi sözüne güvenebilirim? Hiçbir sözüne güvenemem. Neymiş? Çayların radyasyonlu olduğu açıklanırsa mallarımızın dışarıya satışı etkilenirmiş. Bir kere malın radyasyonluysa onu dışarıya satmanın neresi doğru? Onu alacak, yiyecek içecek insanlar ne olacak? İçeridekiler ne olacak? Söylerken malı satamayız mantığının neresi doğru? Bu böyle olunca bana kim yalan söylemenin yanlış olduğunu anlatabilir? Kim anlatabilir ve kim inandırabilir? İyi ama siz de yalan olgusuna ön yargılı bakmıyor musunuz? Size kalırsa yalanın çok kötü bir şey olduğuna inanmamız gerekecek. Her şey bu kadar basit mi? Bütün toplumların günlük hayatlarında bu denli sık başvurduğu bir şey var mı? Yok. Öyleyse yalanı böylesine kötülemek için de biraz düşünmek gerekiyor. Düşünsenize, yalan söylemek hayatımızı kolaylaştırıyor. Hem herkesin gerçekleri duymak istediğini kim söyledi? İnsanlar belki de gerçeklerden kaçtıkları için yalanı icat ettiler. Belki de yalan söylemek sanıldığı gibi zorda kalmaktan falan doğmamıştır. Yalan söylemenin bize sağladığı yararları görmezden gelmeyelim. Bunların hepsi de aldatma, kandırma amacına yönelik değil. İnsanların katı gerçeklerden, belki de onları yaralayacak gerçeklerden kaçmasının bir yolu değil mi yalan? Ben kötü yalan diye başkalarını aldatmak ve ondan çıkar sağlamak için söylenen yalanları anlarım. Yoksa artık genç olmayan birine, öyle genç görünüyorsunuz ki demek ya da çirkin birine, sizin güzelliğiniz kendine özgü, aranması gerekir ama bulunduğunda da eşsiz bir güzelliktir dediğimizde, kötü bir şey yaptığımızı kim söyleyebilir? Hem ne gerçektir ne yalandır. Kim ayırıyor? Belki de her gerçekte biraz yalan, her yalanda biraz gerçek vardır. Bunu düşündünüz mü? Pek düşünmedim ama sizin beni kandırmak istediğinizi hissediyorum. Siz de biraz gerçek, biraz yalan konuşuyorsunuz. Benim için en tehlikelisi de bu. Sizi haklı bile bulabilirim ama bulmuyorum. Haklı değilsiniz. En haklı olduğunuz nokta yalanın toplumsal bir olgu olması. Bu doğru. Yalan kişisel bir davranış bozukluğu değil. Ama bütün toplumlarda var diye de doğru saymam olanaksız. Bütün toplumlarda var olan öyle yanlışlar var ki bunlara doğru diyemem. Haklı olduğunuz bir noktada İnsanların gerçeklerle karşılaşmak istememeleri, evet, gerçeklerden kaçıyorlar. Belki de yalanın temeli budur, bilmiyorum. Ama ben bir genç olarak gerçekleri görmek istiyorum. Keşke bir taş olsaydı, bir ağaç parçası olsaydı, ben de ona dokunabilseydim. Çıplak gerçeğe ellerimle dokunabilseydim. Ya gerçek bir ateşse, elini o ateşe de uzatır mıydın? İşte onu bilmiyorum. Şimdi evet uzatırdım demek istiyorum ama ateşle karşılaşmadan bunu söylemem de yalan olur. Gerçekten bilmiyorum. Gerçek bir ateş olsaydı. Düşünüyorum da bunu önceden kestirmem olanaksız. Belki kaçardım, belki de kaçmaz ve elimi sokardım. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama bilmek istiyorum. Bakın, gerçek bir ateş olsaydı, gerçeği bulmak için elimi ateşe sokmam gerekseydi, bunu en çok şimdi yapabilirdim. Şimdi, yani gençken. Evet, bunu ancak gençken yapabilirdim. Sonra daha az yapabilirdim sanıyorum. Gerçek ateş olduğu zaman ne yaparsınız? Gerçek için elinizi ateşe mi sokarsınız? Yalan söyler ve kaçar mısınız? Kolay gibi görünen güç bir soru. Bilmiyorum. Karşılaşmadan anlaşılmaz. Elimi ateşe sokarım. Değil mi ki gerçek orada? Elimi ateşe sokarım, gerçeğe ulaşırım. Neden işi güçleştiriyorsunuz? Gerçek neden ateş olsun ki? Sorunuzda biraz garip bir mazohizm sezdim. Gerçeği elbette severim de nedir bu ateş olsaydı falan. Abartmalara bayılıyorsunuz. Elimi ateşe falan sokmam. Gerçek, gerçek dediğiniz ne? Herkesin kendi gerçeği var. Hem niçin elimi ateşe sokacakmışım? Kimin için söyler misiniz? Gerçek ateş olsaydı öyle mi? Yalan söyleyip kaçar mıydım? Bal gibi kaçardım. Yalan söylemek en kralını söylerim. Siz bana söyler misiniz? Elimi ateşe sokacağım da gerçeği tutacağım. Sonra ne olacak? Bir iki gün ahva, sonra da tek kolla enayi değil mi? Benden boşuna beklemeyin. Size kendi enayiliğiniz yeter. Bana mı sordunuz? Düşüncemi söyleyeyim. Sorunuz çok yalınkat. Bence insan davranışları söz konusu olduğunda yalınkatlıktan kaçınmalı. Tek koşullu soruların tuzaklarına düşmemeli. Bu soruda böyle bir tuzak görüyorum. Değişik parametreleri hesaba katmadan böyle bir soru soramazsınız. Buradaki ikili seçenek bilimsel bir yanlış taşıyor. Aslında soru bile değil, yanıtı içinde bir yönlendirme. Buna seçenek demek bile yanlış, ortada seçenek yok. Soruyu hazırlayan kimse, soru sorma biçiminde insanı yargılıyor. Yanıtın biri kahramanı ortaya çıkaracak, öbürü de kaçanı. Buna soru denir mi? Yalınkat bir yönlendirme. Hep aynı slogancılık, basma kalıp ukalalık. Bu soruya yanıt vermek bile yanlış, bu yanlışa düşmüyorum. Bu durumda kişisel bir tavır olamaz. Buradaki davranış toplumsal bir tavırdır. Siz şimdi toplumun dışında bir davranışı benimseyemezsiniz. Bütün toplum bir yana giderken sizin başka bir yana gitmeniz, olsa olsa sizin gerçek anlayışınızın farklı olduğunu açıklar. Benim ne yapacağım da toplumun o sırada ne yapacağına bağlıdır. Bireysellik her zaman düşündürücü bir şeydir. Bilmem anlatabildim mi? Bir şey demiyorum, pek konuşmam. Genellikle susarım. Dinlemek daha iyi geliyor. Susunca bir şey söylemiş olmuyorum. Bir şey söyleme hakkımı da elimde tutuyorum. Susuyorum ve susmamı sürdürüyorum. Suskunluk neyi anlatıyor? Suskunluk bir şey anlatıyor. Suskunluk sözün bittiği yer değil. Hiç konuşmamak, konuşmamak, bakmamak, görmemek, katılmamak. Suskunlukta yok olana bakmak gerekiyor. Tümceler yok, sözcükler yok, sesler yok. Suskunlukta el yok, göz yok, yüz yok, insan yok. Suskunluk insanın yok oluşu. Toplumun suskunluğu toplumun yok oluşu. Toplum susuyor ve yok oluyor. Suskunluk bir şey anlatıyor. Suskunluk gizli bir protesto. Susuyor ve kendinizi gizliyorsunuz. Susuyor ve yanlışa katılmıyorsunuz. Bu tavırdır. Susuyor ve onaylamıyorsunuz. Bu tavırdır. Suskunluk birikimdir. Susuyor ve birikiyorsunuz. Sesler içinizde birikiyor. Sözler içinizde birikiyor. Susuyor ve biriktiriyorsunuz. Seslerinizi biriktiriyorsunuz. Sözlerinizi biriktiriyorsunuz. Susuyorsunuz ve konuşmuş oluyorsunuz. Susuyorsunuz ve bağırmış oluyorsunuz. suskunluk bir şey anlatıyor. Sistem gençleri susturuyor. En çok gençleri susturuyor. Gençleri susturuyor ve zaman kazanıyor. Gençleri susturuyor ve rahat ediyor. Gençleri susturuyor ve biliyor ki en özgürce gençler konuşacaktır. En rahat gençler konuşacaktır. En sert gençler konuşacaktır. Sistem gençleri susturuyor. Yaşlanmışlara dönüyor ve siz konuşun diyor. Gençler susuyor ve yaşlanmışlar konuşuyor. Yaşlanmışlar, sizin söyledikleriniz esasında doğrudur ama konunun başka bir yanı da olabilir diyorlar. Konunun başka yanlarını da düşünmenin bazı yararları da olabilir çünkü hiçbir zaman konular tek yanlı değildir. Esasında haklısınız ama siz de düşündüğünüzde işin başka yanlarını görebilirsiniz. Çünkü zaten görüyorsunuz. Bakın, gençler de demiştiniz ki, her zaman konuları değişik açılardan görmek mümkündür. Demiştiniz değil mi? Dersiniz zaten efendim. Biz size yardımcı olmak istiyoruz, siz de bunu biliyorsunuz diyorlar. Sistem, yaşlanmışların konuşmalarından çok hoşnut oluyor. Sistem, işte bakın, biz farklı düşüncelere de açığız diyor. Farklı düşünceler de söyleniyor ve biz bunu istiyoruz. Çünkü bizde herkes farklı düşüncelerini söyleyebilir. Ama söylemenin de yolu orada mı var? Sistem gençleri susturuyor ve gençler susuyorlar mı? Suskunluk bir şey anlatıyor ve siz bunu bilmiyorsunuz. Gençler susuyor ve sizi reddediyorlar. Gençler susuyor ve sizden nefret ediyorlar. Gençler susuyor ve size tükürüyorlar. Gençler susuyor ve yürüyüp gidiyorlar. Siz bunu bilmiyorsunuz. Gençler ve duygular. Sayın Erdal Atabek, ben 18 yaşında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. İnsan sıcağı, kendi yurdunda sürgün ve kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık isimli kitaplarınızı büyük bir beğeniyle okudum. Düşüncelerinizi öyle benimsedim ki artık siz benim için bir yabancı olmaktan çıktınız. Düşüncelerinizi, inandıklarınızı gerçekten benimsiyor ve yürekten destekliyorum. Sözüm Sanadır isimli kitabınızda Neruda'nın ırzına geçilen bir genç kız için yazdığı şiiri çok beğendim. Bulunduğum bu toplumda konuşup tartışabileceğim insan o kadar az ki, daha doğrusu düşünen insan yok. İnsanlar robotlaşmış. Okula gitmek, yemek içmek, belki biraz da gezmek ve yatmak. Başka bir şey yok. İşte o yüzden size yazmak gereği duydum. Ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum. Böyle gelmiş ama böyle gitmez demek istiyorum. Böyle gelmiş, böyle gider sözünün aksine bir şeyler yapmak, aksaklıkları düzeltmek, kötüleri iyi yapmak, haksızlıklara son verip barış ve sevgiyle özgür bir yaşam kurmak istiyorum. Toplumdaki ön yargılardan kurtulmak istiyorum. Sadece kendimi kurtarmak değil, bu ön yargıları kaldırmak amacım. Şu an kendimi yobaz, sofu ve kurtlanmış tozlu eski düşüncelerden kurtardım ve kurtarmaya çalışıyorum. İnsanlığı sevmekle, almak kadar verebilmekle, yani paylaşmakla başladım işe. Bir kız olarak kitabınızda bahsettiğiniz gibi evinin kadını, mesleğinin kadını veya çocuklarının anası olmak istemiyorum. Ben insan olmak, aranan bir kişi olmak istiyorum. Düşünmek ve gerçekleri öğrenmek amacım. Bir şeye körü körüne inanmamak ve yanılgıya düşmemek için öğrenmek. Üniversitede gençliğinin ve geleceğin yöneticilerinin bir üyesi olarak şu anki durumumdan hiç memnun değilim. Çünkü gençlik o kadar boş yetişiyor ki, çünkü düşünmesinden veya gerçekleri görmesinden korkuluyor. Körü körüne inanan ve öğrenen gençlik, ya da biraz kaba olacak ama nereye çekilirse oraya giden koyun sürüsü, ülkeye yararlı olmak bir yana, kendine yararlı olabilecek mi? İşte ben bu süreye dahil olmak istemediğim için bir şeyler yapmak, bazı şeyleri değiştirmek ihtiyacı hissettim. Tamam, değişmesi gereken çok aksak şey var ama ben nasıl düzelteceğim? Nereden ve nasıl başlayacağım bu işe? İşte burada sizden yardım istiyorum. Kişiliğimi geliştirmek ve nasıl bir gelecek istiyorum deyip ona göre çalışmak fikrini uygulamaya dönüştürmek amacıyla tavsiye ve fikirlerinizi bana iletmenizi istersem, acaba o kadar yoğun ve dopdolu hayatınız arasında çok şey mi istemiş olacağım? Ama kitaplarınızdan anladığım kadarıyla insanları seven ve onları aydınlatmaya çalışan bir yazarsınız. Bu yüzden hoşgörünüze bir kardeş, belki de kızınız olarak sizden değerli tavsiye ve görüşlerinizi bekliyor. Umarım yardım isteğimi geri çevirmez ve umutla cevabınızı beklediğimi unutmazsınız. Sağlık ve başarı dolu günler dileğiyle Selda Üstün Yıldız. Kasım ayı başında 1989 yılında bu mektubu alıyorum. Mektup yayın evine gönderilmiş. Kim bilir hangi nedenle elime geç geliyor. Atılış tarihi 9 Ekim 1989. Bu mektupla birlikte bir mektup daha alıyorum. Almanya'dan. Bu kez okurum bir erkek. O mektubu da okuyalım. Sayın Doktor Erdal Atabek. Umudunu öldürmek. Bu nasıl söz? Kahroldum. Kanım iliğim kurudu. Umut ve insan bu denli kısa, bu denli kapsamlı, açık şairane hiç anlatılmadı. Yerle bir edilmiş, yozlaştırılmış, tabulaştırılmış kadın ve erkek ilişkilerinden yola çıkıp insanı umutlara, coşkulara, barışa yöneltmeyi sizde gördüm. Kışkırtılmış erkeklik, bastırılmış kadınlık anlayışını uzlaşmaya, mutluluğa ve umuda dönüştürebilmek her baba yiğidin harcı değil. Her kelimenizde insanı buldum. Savaşlar ancak barış için olmalı. Kalemler insan için yazmalı. Sizi kutlarım diyemem, eksik olur, ayıp olur. Sizi kucaklarım. Size gurbetten en has, içtenlikli sevgileri, selamları, saygıları yollarım. Ali Akpınar, Zolling, Almanya. Umut, sevgi, barış, özgürlük. Genç insanların duygu yoğunluklarının nerelerde odaklaştığına bakmak gerekmiyor mu? Gençlik duyguları dediğimiz duygusal coşkular hangi özlemleri yansıtıyor? Konuştuğum gençlere bakıyorum. Gençlerden gelen mektuplara bakıyorum. Katıldığım toplantılarda söz alıp konuşan gençlere bakıyorum. Konuşmayan ama dinleyen, bir şeyler öğrenmeye çalışan gençlere dikkat ediyorum. Duygusal yönelişlerini görmeye çalışıyorum. Umut, sevgi, barış, özgürlük. Duygusal yoğunluklar hep böyle belirliyor.